Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 29 Kasım 2024 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gençlerin suallerine cevap verdiği sohbetini istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem beyefendiler, çok muhterem hanımefendiler. Okunan ayetlerin muhtevasından Cenab-ı Hak kalplerimize hisseler nasip eylesin. Cenab-ı Hak inşallah huzurlu bir sohbet ihsan eder, ikram eder inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in Eshâb-ı Kirâm'ın Enbiyâ-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kirâm Hazretlerinin, cümle geçmişlerin, hâsaten gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, bütün İslam dünyasının selametine bir Fâtiha-i Şerîf üç İhlas.
Muhterem efendim, ilim tahsilinin ehemmiyeti malum. Fakat insanlığa huzur verecek gerçek tahsil nedir? Zira son zamanlarda tıp tahsili yapmış, Hipokrat yemin etmiş bir takım doktorların nasıl bebek katili oldukları, nasıl örgütlü bir suç şebekesine dönüştükleri epeyce gündem oldu. Okumak, öğrenmek, tahsil görmek nasıl faydalı hale getirilebilir?
Çok muhterem kardeşlerimiz, bütün nimetler gibi ilim de iki uçlu bıçak gibidir. Hayra da kullanılır, şerre de alet olur. Onu hayra kullanabilmek evvela iman, sonra selim bir akıl, müsterih bir vicdan ister. Bunun için evvela gönlün, kalbin, yüreğin vahiy ile bir ahenk teşkil etmesi, akıl ve vicdan hak ve hakikati doğru bir şekilde idrak etmeli. İlim ehli, Kur'an ve sünnete manevi ikliminde tekamül ederek güzel ahlaklı olmalıdır. Temiz bir vicdana sahip olmalıdır. Yani ilmin faydası olabilmesi için kalpte gurur, kibir, yalan, ihtiras, haset, vicdansızlık, merhametsizlik gibi nefsani marazlardan kurtulması zaruridir. Buna mukabil kalpte merhamet, şefkat, adalet, hakkaniyet, diğergâmlık, fedakarlık, cömertlik, kul hakkı hassasiyeti gibi güzel ahlaklı müzeyyen olmak icap eder. Maneviyatsız bir eğitim hayatı maalesef insanı adeta tek kanatlı bir kuşa çeviriyor. Tek kanatlı uçmaya çalışan bir kuşun da günün birinde aç bir kedinin lokması olacağı muhakkaktır. Unutmamak lazım ki insan bu cihan mektebine kulluk imtihanı için gönderildi. Ayet liyabudun, Allah'a kul olmak liyarufun. Bu cihan insana bir imtihan mahalli olarak tayin edildi. Cenab-ı Hak halketti. İlmin en mühim gayesi insanın Rabbini tanıması. Cenab-ı Hak kudret ve azamet karşısında kendi hiçlik, yokluk aczini idrak ederek İnsanın takva üzere bir kulluğa sevk etmesidir. Yani ayet-i kerimenin ifadesiyle ibadur rahman olabilmesidir. Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Yani men arefe nefse fakat arefe Rabbi. Yani nefsini bilen Rabbini bilir. İnsan evvela kendini bilecek, haddini bilecek, kulluğunu idrak edecek, geliş gidiş sebeplerini bilecek. Niye geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Geliş niye, gidiş niye, bu akış nereye, bunun bir idraki içinde olacak. Diğer taraftan da Cenab-ı Hak insanın menfi hususiyetlerine dair ayet-i kerimede muhakkak ki o insan zalûmen cehûlâ, çok zalimdir ve çok cehuldür, cahildir. Ashab suresi buyuruyor. Manevi terbiyeden nasip almamış bir insan zalûmdur. Yani en büyük zulmü kendine yapar, zira ebedi istikbalini kendi eliyle mahveder. İkinci olarak cehuldür. Yani niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Geliş niye, gidiş niye? Bu akış nereye? Bunları bu hâle tefekkürden uzak kalır. Sayısız hikmetlerce dolu olan bu cihan dersen en büyük cehalet Cenab-ı Hakk'ı unutmaktır. En zoru ilim de Marifetullah, Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmektir. Unutmak bir felakettir. Cenab-ı Hak ayette Allah'ı unutan, Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. Zira bütün ilimler Allah-u Teala'nın varlıklarına ve hadiselere koyduğu kanunların keşfinden ibarettir. İlminin ilerlemesi de bu keşfin artması ile mümkündür. Lakin bu kanunları tespit edip orada keşfinde takılı kalmak, yani hakiki manada bilmek değildir. Bilmek nedir o zaman? Bilmek eserden müessire, sanattan sanatkara ulaşarak kainatta hüküm süren bu kanunun sahibini bilmektir. Onun kudret ve azametini idrak edebilmektir. Bu neticede onun rızasını kazanmak için gayret sarf etmektir. Bilmek, ilahi kudret akışlarına aşina olup varlığın hal lisanından anlayabilmektir. Netice hikmet tecelli edecek. Bilmek, ihtiyaca cevap vereni bulmaktır. En mühim ihtiyaç ise ayet-i kerimede bildirildiği üzerine وَلَا تَمُنْتُنْ لَا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ancak Müslümanlar olarak can verin buyurulmaktadır. İşte ilmi bu gaye tahsil eden, yani onu irfan haline dönüştürebilen kişi hakiki manada bilenlerden olur. Dünyevi ilimlerle ahiret ilmini mezceder. İlim tahsili buna vesile olduğu ölçüde faydalı haline dönüştürebilen kişi hakiki manada bilenlerden olur. İlim tahsili buna vesile olduğu ölçüde faydalı, aksi halde zararlıdır. Hatta ham nefisler naehil kimse elinde şerre alet olabilmektedir. Nitekim tarihte zulümleri meşhur bulunan Firavun, Nemrut, Karun, İskender, Hulagu, Hitler, 1945'te Japonya'ya atom bombası atarak iki şehri kömür edenler, günümüzde Siyonist işgalciler ve ona sınırsız destek veren güya medeni güruhlar, dünyî bakımından hiç de cahil insanlar değildi. Bilakis bunlar bilimde, fende, teknolojide ulaştıkları bilgi sayesinde zulüm ve katliamlarını çok daha büyük çapta gerçekleştirdiler. Yine bunlar mazlum coğrafyalarını adeta kanını emerek onu rahatça sömürebiliyorlar, hem de zulüm ve haksızları ustaca maskelebiliyorlar. Bakımdan medeniyet, bilimde, fende, teknolojide ilerlemekten ibaret değildir. Nitekim Batı bu sahalarda ilerlemekle daha medeni olmadı. Aksine daha da vahşileşti. Sahip olduğu dünya gözü sırf kendi menfaatini düşünen hodgam, bencil, egoist, cimri ve duygusuz, merhametsiz. Liberalizm kurucusu Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer, bırakınız geçsin, bırakınız geçsin. Buna benzer Darwin de, zayıflar ölsün, zayıflara ne lüzum var? Güçler rahat yaşasın. Zayıf milletler de ortadan kalksın. Dediği gibi, sorgusuz, sualde ahiretsiz bir dünya anlayışıyla hak, hukuk, insaf ve izana veda edildi. İnsanın dışı süslenip yaldızlanırken, iç dünyanın karanlık bir nefsaniyet mezbelesine döndürüldü. Onların adalet, hakkaniyet, fazilet yerine sırf menfaat odaklı tahsillerini acı netice bugün Filistin başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalarda görüyoruz. Zira ulaştıkları ilim ve teknolojiyle daha fazla insan öldürebiliyorlar. Yaptıkları katliamları normal suç işlemeyi kendileri için bir hak olarak görüyorlar. Kazandıkları güç de dünyayı kendi zulüm ve haksızlıklarına boyun eğmeye, daha kolay ikna ve icbar edebiliyorlar. Güçlünün haklı sayıldığı, zalimin hiçbir hukuk kaidesini tanımadan istediği gibi zulmedildiği çarpık bir dünya nizamını insanlığa dayatabiliyorlar. Akif'in dediği gibi, medeniyet denilen maskara mahlûkı görür. Cahiliye toplumunda güçlünün haklı sayıldığı bir kas sistemi var. Yani bu adaletsizlik ve acımasız sistem maalesef bugün küresel sistemin modern cahiliyesinde hüküm sürüyor. İslam, buraya dikkati çekmek istiyorum, İslam en büyük kültürdür. Kur'an-ı Kerim önden gidiyor, fenni ilimler onu tasdik ede ede arkadan geliyor. Yani Kur'an önden, ilim arkadan geliyor. Mesela embriyoloji, insanın yaratıcı safhaları, anne sütü, dermatoloji, daksiloskopi, parmak izi, hıfz-ı sıha, koruyucu hekimlik, botanik, astrofizik, güneş-ay hareketleri, fezanın genişlemesi, yağmur, semaya ait hadiseler vesaire, fenni ilimin yakın zaman önce yaptığı keşifleri Kur'an-ı Kerim bundan 14 asır evvel haber verdi, tebliğ etti. Yani Kur'an-ı Kerim yegane hak kitabı olduğu müsbet ilimler tarafından tekrar tekrar ispat edilmiştir. Esas medeniyet İslam medeniyetidir. Diğer taraftan Bağdat Abbasi medeniyeti cebir ilmi, matematik de dehalar yetişiyordu. Endülüs medeniyetinde çok keşifler yapıldı. Matematikte Harizmi, kimyada Cabir bin Hayyam, mekanikte İsmail Ceziri, astronomide Fergani ve Battani, tıpta İbn Sina gibi nice Müslüman dahiler ilim tarihinin çok mühim buluşlarına imza attılar. Dünyanın gördüğü en büyük medeniyet İslam medeniyeti oldu. Zira yaptığı keşif ve icatları zulümleri bertaraf edip hak ve adaletle aleme nizam vermek için oldu. Şefkat ve merhametle insanlığı huzura kavuşturmak için yani daima insanlığın hayrına kullanıldı. Bugünkü dünyada görüyoruz. Ulaşılan bilim, teknoloji ve maddi güç insanlığı nasıl zulmediyor? Nasıl ki vahşi katliamlar yapılıyor? 1. ve 2. Can Harbi'nde, 1945'te Japonya'da, 1980'de Irak'ta, 90'larda Bosna'da, bir asır Filistin'de, bir seneden beri Gazze'de hepimiz insanlık vahşetlere şahit olduk, olmaya da devam ediyoruz maalesef. Demek ki ilim, kültür, teknoloji tek başına ne hayır menbaıdır ne de şer. Onu faydalı ve zararlı kılan, ona sahip olan yüreklerin manevi keyfiyetidir. Makinenin vicdanı yoktur. Kullananın durumuna göre makinenin fonksiyonu değişir. Bakımdan ilmi ya manen olgun kimselere verebilmek icap eder ya da ilim taliplerini hamlıktan kurtarıp manen tekamül ettirmek gerekir. Zira vahiy ile buluşmayan, Allah korkusu ve terbiye olmayan gönüller edindiği bilgi ve kabiliyeti yanlış kullanmaktan kurtulamazlar. Yine böyle kimse heva heveslerini tatminden, dünyevi menfaatlerini teminden başka bir şey düşünmez. Bu da hiçbir kayda tanımazlar. Mesela sırf dünyevi menfaat odaklı bir eğitimden geçen biri hukuk tahsili görse, hak ve adalet tevzi edeceği yerde zalim bir cellat kesilebilir. Tıp tahsili yapan, şifa dağıtacağın yerde bir insan kası veya bir organ kaçakçısı haline gelebilir. Cinayetle para kazanmaya çalışan vahşi bir muhterise döner. Bir idareci olsa, şefkat, merhamet ve hakkaniyetten nasibi olmadığı için emri altındaki zulmeden bir gaddar olur. Böyle ham bir insan, cahilin cehaletiyle yapamayacağı zarar ve ziyanı dünyevi ilim sayesinde kat kat fazla irtikap eder. Velhâsıl Cenâb-ı Hak buyuruyor, kullar içinde ancak âlimler Allah'tan korkar. Yani gerçek bir ilim, kul takvaya, Allah korkusuna ulaştıran ilimdir. Allah korku kul ve mahlukat hakkında titizlikle sakınmayı temin eder. İslam, hayvana bile bir hukuk tanzim etmiştir. Karıncanın bir hukuku vardır. Mesela Beyazıt Bistami Hazretleri bir seyahat esnasında bir ağaç altında durur, yemek yer, yemeğini bitirip yolda devam ederken, Hazret hayli yol aldıktan sonra torbasının üzerinde bir karınca görür. Bunun üzerine Allah'ın bu mahlukatını ben vatan cüda ettim der, geri dönüp karıncayı tekrar o ağacın altına bırakır. Yani bir karıncanın hukuku düşünülüyor. Bütün mahlukata İslam Halik'in nazarıyla bakar. Allah korkusu ve muhabbetine mezcu olmuş bir ilim insanı böyle bir fazilet timsali haline getirir. İşte Mevlana'da vicdansız, ahlaksıza ilim öğretmek eşkıyanın eline kılıç vermek gibidir diyerek ilmi ona layık olan kimseye verme lüzumunu ya da ilim tahsili, manevi terbiye meclisimizin zorunluluğunu ifade eder. Velhâsıl ilim ilim kendini bilmektir Yunus'un dediği gibi Cenâb-ı Hak bizi kavli olarak Kur'an-ı Kerim'le, kevni olarak kevni ayetlerle bu cihanla muallim olarak da Resulullah Efendimize irşad ediyor. Allah Kur'an'dan, Resulullah Efendimiz'den ilim alabilmeyi, kul olmayı öğrenmeyi cümlemize, kulluğumuza nasip eylesin inşallah.
Efendim, malumunuz 17 Aralık'ta Hazreti Mevlana'nın sene-i devriyesi var. Hayatını hamdım, piştim, yandım kelimeleriyle hülasa eden Hazreti Mevlana için ölüm sevgiliye vuslattı. Bu yüzden öldüğü gün asırlardır düğün gecesi manasına gelen Şeb-i Aruz adıyla anılıyor. Hazreti Mevlana'yı bu hale getiren manevi dinamikler nelerdir? Onun hem kendini inşa eden hem de başta mesnevi olmak üzere eserleriyle diğer insanları kemalat yolculuğuna çıkaran manevi eğitiminin ana esasları nelerdir?
Muhterem kardeşlerimiz, insanlar vardır, daha yaşarken mazi olmuşlardır. İsimleriyle, cisimleriyle yok olmuşlardır. İnsanlar vardır, asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen gönlleri hayat bahşeden ruhaniyetlere ve eserle bugün hala dipdiridirler. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, onlar asla mazi olmazlar. Onlar bütün fani varlıklarını baki olan Rablerine rağm ederek ebedi hayat sırrına ermiş olan hak dostlarıdır. Okunan ayette de Cenab-ı Hak لَا حَفُونَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ Onlar Allah'la dost olan kişiler, onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Cenab-ı Hak onlara ondan sonra okunan ayette Meryem Suresi'nde vüddâ buyuruyor. Cenab-ı Hak onlara bir muhabbet veriyor. Onlar fani hayatlarından sonra onlar müminlerin gönüllerine devam ediyor. Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Emir Sultan, Abdülkadir Geylani, Şahin Akşebendi, Hüdayi ve emsali hak dostlarının kabirleri bugün müminlerin sinelerindedir. Mevlana da onu söylüyor. Benim kabrim diyor, müminlerin sinesindedir. Onu diyor, toprakta aramayın diyor. Onlar fani bedenleri asırlarda toprak altında olmasına rağmen feyiz, ruhaniyet ve gönül eserleriyle günümüze kadar geldikleri gibi bundan sonra da irşat hizmetleriyle diri kalmaya devam edeceklerdir. Çünkü Cenab-ı Hak sevgiyi verir, sevdirtiyor. Hepimiz bu cihan mektebinin talebeleriyiz. Tahsilimiz ecel ile sona erecek, amellerimizle toprağa gömüleceğiz. Bizler bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği illa men atallahi kalbin selim, kalbi selimi tahsil etmeye gelmiş. Yani nasıl bir çocuk doğduğu zaman tertemizdir. Cenab-ı Hak o tertemiz bir gönül âlemiyle illa men atallahi bi kalbin selim Cenab-ı Hak huzuruna davet ediyor. Cenab-ı Hak bizi kalbi hayata yönlendiriyor. Ahiret ancak kalbi selim ile gelenlerin kurtulacağı bildiriliyor. Bunun için kalbi eğitim zaruri. Bir misal vermek icap ederse, bu hak dostlarından Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri gençlik yıllarında manevi tahsile yönelmesiyle vesile olan bir hadise vardır. Sami Efendi Darül Funun yani hukuk fakültesini pek büyük bir dereceyle bitirmiş, artık memleketi Adana'ya dönmeyi düşünürken bir gün Beyazıt Meydanı'nda belki bir Seyfi Baba bu Allah dostu karşılaşır. Bu da kısa bir tanım faslından ardından sizi yeni bir tahsile başlatmama müsaade eder misiniz der. Onu Kelami dergahına götürür. Yolda hasbihal ederken o Allah dostu Sami Efendi der ki evladım senin bu zahiri tahsilin kâfi değil. Sana kişiyi iki can saatinde kavuşturacak esas tahsilini tavsiye edeyim. Bu tahsil sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanma tahsilidir. Yani bu yeni başlayacak irfan mektebinin ilk dersi kimseyi kırmayacaksın. Son derste kimseye kırılmayacaksın. Fakat dedi seni oradan buraya nasıl geçirirler? Nasıl bir seni bu tekamül ettiler o işi ben bilmem der. Onu sen gittiğin yerde sana o tahsil yaptırırlar. Yani Sami Efendi Hazretleri'nin nefsi tezkiye ederek Hakk'ın razı olacağı bir gönül kıvamını yani kalbi selimi tahsil etmenin yolunu gösterir. Bütün hak dostlarını zirveleştiren bu tür manevi tahsillerdir. Mevlana Hazretleri Selçuklu Medresesi'nin dersi âmıydı. Yani en selahiyetli âlimiydi. Şems-i Tebrizi ise kalbi aşk-ı ilahiyle dolup garip bir dervişti. Yazdığı herhangi bir eseri de yoktu. Mevlana kadar zahire ilme de sahip değildi. Peki Şems ne verdi Mevlana'ya? Şems, Mevlana'nın iç dünyasındaki nefsani prangalarını kırdı. Yani nefsani arzularını bertaraf etti. Ruhuna ayak bağı olan o prangaları kırmasıyla, yani nefsani arzularının ömrünü yitirip, dünyevi cazibelerin emniyetini kaybetmesiyle Mevlana'nın gözünde muazzam bir ufuklar açıldı. Mevlana Hazretleri, Şems'ten önceki onunla beraberliğindeki ve ondan sonraki hallerini hamdım, piştim ve yandım diyerek hülasa eder. Hamdım devresi, zahiren ilmin zirvesinde olsa da bilgilerin zihne depolandığı, zihnin adeta bir arşiv olduğu bir devir. Piştim devresi, bu arşivdeki bilgilerin kalben hazmedilmeye başlaması. Yandım, aklın idrak edemediği ilahi sır, hikmet ve hakikatlerin kalben keşfedilmeye başladığı safha. Bir misal vardır. Öt ağacı derler, ağaç yani kokmaz, kuru bir ağaçtır. Fakat o ateşte yanmaya başladığı zaman güzel kokusunu vermeye başlar. Aynı kalp de bunun gibidir, buyuruluyor. Şems'ten önce Mevlana'nın ruhunda gizli adeta bir petrol deryası vardı. Bunu keşfeden Şems-i Tebrizi oldu. Hak ağacı o Şems, o deryaya bir kıvılcım çaktı. Çıkan aşk-ı ilahi yangında kendi de hayretler içinde kaldı. Mevlana da yandı, kendisi yandı o yangının içinde. Ancak bu gönül yangınıyla gerçekleşen manevi inkişaftan sonra Divan-ı Kebir, Mesnevi Şerif, Fihi Mâ Fîh gibi eserler vücuda geldi. Daha evvel yoktu. Şems'ten sonra Celaleddin'in gerçek şahsiyetini bularak Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri oldu. Mevlana Hazretlerine vakıf olduğu ilahi sır ve hikmetler elbet sırf kelama aksettirdikten ibaret değildir. Kim bilir o büyük hak âşığının gönül âleminin deliklerinde, nazarlarında gizli kalmış daha nice kıymetli mana inciler mevcuttur. Nitekim kendisi der ki, dünyadaki cansız zanneden varlıkların sanki akıllı insanlar gibi peygamberlere yardım ettiklerini uzun uzay anlatsam, mezhebi o kadar büyür ve o derece hacim peyda eder ki, 40 deve onu taşımaktan aciz kalırdı. Hatta orada birçok şeylerin manevi tarafını anlatır, bir hurma kütüğünün feryadından bahseder. Onun feryadını, bir kütüğün feryadını tercüme eder. Mevlana'nın aşığı bir mütefekkir olan Nurettin Topçu, ondaki deruni hallerin idrakindeki insanların ekserisinin onu anlamaktan aziyet içinde olduğunu ifade ettiğinde şöyle der: biz Mevlana'nın vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizin derinliklerini görmemize imkân yok. Denizin ta dibinden sayılıp ta son yüzüne ne vurduysa biz onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen feryatlarını elde ettik. Peltek dilimizle anlatmaya çalıştığımız bütün bunlar ibaret. Huzur denize yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyhat! Onu biz Mevlana zannediyoruz. Yunus Emre Hazreti hakeza, o da önceleri Anadolu'nun ismi bilinmez sayısız dervişlerinden biriydi. Herhangi bir esir de yoktu. Tapduk emri buluşmasından sonra başı eşikte bekletilip, ruhi ihtilaçlar yaşattırıldıktan sonra bir takım merhalelerden geçirildi. Neyse onun da nefsani prangaları kırıldı. Böylece o da sır, hikmet, feyiz ve ruhaniyet dolu bir âlemin seyyahı oldu. İşte o manevi tahsini aldıktan sonra Yunus'un gönül gözü açıldı. Hayat, kainat ve hadisetin hal lisanına aşina olmaya başladı. Sarı çiçeğin, dertli dolabın, kara toprağın, mezar taşlarının tercümanı olduğu arifane şiirleri muazzam bir divan teşkil etti. Yani o da sıradan bir derviş iken, gönlünden hikmetler fışkıran bir ilahi aşk bülbülü oldu. Aynı şekilde Bursa Kadısı Mahmud'u, Azı Mahmud Hazretleri yapan sır da budur. Onu da belki sıradan bir kadı olarak tarihte yerini alacaktı. Fakat Üftadi Hazretleri'nin manevi terbiyesine girdiğinde Bursa sokaklarında sırmalı kaftanı ciğer sattırıldı. Nefsinin gurur, kibir, enayeti bertaraf ederek böyle bir inkişaf etti ki cihan padişahlarına rehberlik eden bir gönül sultanı oldu. İşte bu insanları gönül sultanı yapan sır manevi tahsildir. Kalbi eğitimdir. Seyri sülük dediğimiz tezkiye, tasfiye velhasıl kalbi tekâmül yolculuğudur. Bu yolculukta tekâmül eden gönüller müstesna bir ufka ulaşırlar. Mesela Mevlana Hazretleri hamdım dediği devrede merhametin ne demek olduğunu gayet iyi biliyordu. Merhamet nedir diyene cevap veriyordu. Fakat şemsi tebliğden sonra piştim ve yandım devresinde bambaşka bir merhamet ufku açıldı. Buyuruyor ki şems kutlusu bana bir tek şey öğretti. O bir tek şey her şeyin içinde. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa sen celalete ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Biliyorum yerde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum bundan sonra. Bir gün Mevlana dergahında semaya bir sarhoş çıka geldi. O da kendince bir zikre iştirak etti. Fakat hem sema usulü bilmediği hem de aklı yerinde olmadığında rastgele döner. Hatta bir iki sefer Hazreti Mevlana'ya çarptı. Bunun üzerine birkaç tez canlı derviş dayanamaz durumda oldu. Bu sarhoşun bu mübarek mide ne işi var dedi. Atalım şunu dışarı dedi. Sarhoşu zorla dışarı çıkarmak isterler. Hazreti Mevlana müdahale eder. Dokunmayın garibe. Görün o şarap içmiş fakat siz sarhoş olmuşsunuz. Çünkü Hazreti Mevlana nazarında o sarhoş hakikati aramak için dergâhsından kalbi yaralı, kanadı kırık bir kuş gibiydi. Hazreti Pir de yarasını incitmeden onu gönül sarayında tedavim derdindeydi. Hak dostlarının gönül âlemi böyle bir dergâhtır. Yine Mevlana der ki, bütün o yaralı gönülleri çağırır, davet eder. Bâzâ bâzâ tu ançestî bâzâ. Ger kâfir o gebro putperestî bâzâ. İn dergâhıma dergâhine ümidî nîst, sadbâr eger tövbe şikestî bâzâ. Gel diyor, geri dön diyor İskan. Geri dön de gel diyor. Bizim dergâhım ümitsizlik dergâhı değildir diyor. 100 kere dövbeyim bozsan yine de gel diyor. Yani hep baktığımız zaman hak dostlarının gönül âlemi bir dergâh, bir rehabilite merkezi. Yine Mevlânâ Hazretleri gönlük şefkat, merhamet ufkunu gösteren şu duası da çok manidardır. Rabbim eğer senin merhametini yalnız salih kullarına ümit etmesi gerekiyorsa mücrimler kime gidip sığsınlar? Ey yüce Allah'ım eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan mücrimler kime gidip yalvarsınlar? Sen merhametlerine en merhametlisin. İşte Mevlana'nın gönül âlemi şems'ten sonra böyle engin bir rahmet deryası haline geldi. Bu gönül ufkunun şaheser tezahürlerini nebevi terbiyeyle yetişmiş olan eshab-ı kiramda da görüyoruz. Bir kölenin 3 tane ekmeği bir köpekle paylaştığını görüyoruz. Abdullah bin Cafer merak ettim diyor. Ben kendimi cömert zannediyordum diyor. Yaklaştım diyor. Sen kimsin dedim. Ben bir köleyim dedi. Peki bu köpek nedir? Bu dedi Allah bu hayvanı bana gönderdi. Bana misafir etti şimdi. Ben de Rabbimin gönderdiği bu misafire bugün ikram edeceğim. Peki sen ne yiyeceksin? 3 ekmeğini de verdin. Bugün ben aç kalacağım. İkram edeceğim dedi. Abdullah bin Cafer diyor ki sanki ben diyor kendimi cömert zannederdim. Baktım diyor bu köle benden daha cömert diyor. Yani bu köle hangi fakültede doktora yaptı? Yine buna benzer çok misal asr-ı saadette. Yine Abdullah bin Ömer bildiriyor. Tenevve çıkmıştı, bir çoban koyuna gidiyordu diyor. Çobana baktım diyor, haliyeti rüyesine diyor, çok temiz bir haliyeti rüyesi vardı. İş dünyasını biraz deştim diyor. Çoban dedim, bize şuradan bir koyun satar mısın dedi. Madem sen de oruçlusun, hem de sana ver iftar edersin. Benim değil ki dedi, sahibi var dedi. Nereden görecek dedi. Başını semaya kaldırdı dedi. Ondan bir damar çıktı diyor. Peki Allah görmüyor mu dedi diyor. Yani bu mazileri cahiliye insan olan bu sahabiler hangi eğitimi aldılar? Nerede tahsil gördüler? Hangi üniversitede okudular? Nerede master doktora yaptılar? Hangi akademik kariyerler sayesinde bu ilim, irfan, ahlaka ulaştılar? Faziletler medeniyetin temsilcileri oldular. Elbette bunun hakiki ilme takvanın kalbe ilham ettiği hassasiyetler ayet-i kerimede buyuruluyor. Siz takva sahibi olursanız Allah size öğretir. Bazen bana fakire soruyor bazı talebeler. Hocam diyor hangi diyor akademik kariyer yapalım? Neyi tavsiye ediyorsun diye. Ben onların önce siz takvada bir kariyer yapın. Kalbinize bir kariyer yaptırın. İşte Mevlana'yı hamlıktan kurtarıp pişiren, olgunlaştıran, hak dostunu sözcüsü yapan ilim. Bu ilim kitaptan, defterden, medreseden alınmayan kalpten kalbe sadırı sarı verilen bir ilim.
Hazreti Mevlana'nın bugün kuru bir hümanizmayla anılması ve İslam'la bağının koparılmak istenmesi hakkında neler söylemek istersiniz? İslam olmadan bir manevi eğitimden söz etmek mümkün müdür?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi olan hak dostu, alim, arifler, maneviyat eğitim yolu demek olan tasavvufun gayesini şeriatı kamil manada yaşayabilmek şeklinde tarif etmişlerdir. Tasavvuf şeriatı kamil manada yaşayabilmek. Yani tasavvuf her halükarda Kur'an ve sünnet ölçüleri üzere takva hasreti içinde bir kullukta bulunmak, hiçbir zaman bu istikametin dışına taşmamaktır. Mevlana Hazretleri de Mesnevi'sinin ilk 18 beyt içinde bir şikayetini bildiriyor. Herkes kendi zannınca bana dost olur. Sohbetimden bir şeyler öğrenmek ister. Gerçi feryadım sırrımı ifşa ediyor. Lakin birçok gönlü bunu sezecek nur yok. Benim gönül âlemimi sezecek nur yok diyerek tesirlerini dile getirir. O kendi hümanist bir filozof olarak değil, Kur'an ve sünnet sadık bir bendesi olarak kendini tanıtır. Eserinde bu gözle okunup anlaşılmasını ister. Derunundaki sır ve hikmetleri mecim Kur'an ve sünnet olduğunu bir cihana şöyle der. Men bende-i Kur'anem eger can darem. Men haki rahi Muhammed muhtarem. Yaşadım müce ben Kur'an'ın gönüllü azat kabul etmez sadık bir kölesiyim. Ben o seçkin mümtaz peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolun toprağıyım. Eğer bir benim sözümden bu istikamet dışında en ufak bir şey bile nakledecek olsa o kimseden de onun sözünden de incinirim ve mahzun olurum. Maalesef bugün günümüzde bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak gafilane bir surette manevi vasıflarından arındırılmış, nefsane döndürülmüş yanlış bir Mevlana ve mevlilik anlayışı sergileniyor. Mesela bu büyük ve devrinin anlayışı mühim olan yeri buna ney? Mesnevi'de insanı kâmil temsil ettiği halde kimi tarafından sırf bir orkestra enstrümanından ibaret görülüyor. Yine Mevlid'deki büyük bir emniyeti bulunan ve esasen vecd için bir zikir meclisi olan sema, folklorik bir raks haline getirilmeye çalışılıyor. Bir gün ben bir Mevlevi bizzatı sordum. Dedim, efendi dedim, bu sema nereden geliyor dedim. Yani bir şeyin dedim, sünnet-i seneye istinad etmesi lazım dedim. Bana dedi ki, Cafer Tayyar dedi, Habeşistan'da 13 sene kaldı. Tam orada Müslüman oluncaya kadar dönmedi. Fakat Rasûlullah Efendimiz hasretiyle yandı. Medine'ye geldi, Efendi Hayber'de olduğunu duydu. Hiç beklemeden Hayber'e koştu. Efendimiz Hayber'de Cafer Tayyar'ı görünce, Cafer dedi, bugün dedi, Hayber'in fethini mi sevineyim, yoksa seni görmekle mi sevineyim dedi. Bana ne kadar benziyorsun Cafer dedi. Cafer oradan kendinden geçti diyor, dönmeye başladı. Zikirle dönmeye başladı. İşte diyor, bu diyor zikir hali sünnet-i takririyedir. Resulullah Efendimiz bunu gördü, men etmedi. Sünnet-i takririyedir bu. Resulullah durdurmadı. O bir müddet böyle bir zikir haline döndü diyor. Mevzuya geldi, bu nevi Kur'an ve sünnetten uzak hümanist bir Mevlana, mevlilik anlayışının evvela Hazreti Pir'in aziz ruhunu rahatsız etmek manasına geldiği muhakkaktır. Unutmayalım ki Mevlana'yı Mevlana yapan onun Hakk'a kulluktan aşk, vecd, israk ve heyecanı da nitekim Mevlana'nın şu ifadeleri onun gönül dünyasını ne güzel sergiler. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul olduğumu ifa edemediğimden de utandım. Yani Allah'a güzel bir kul olamadığımdan utandım diyor. Başımı önüme eğdim. Her köle azadenin sevinir. İlahi ben ise sana kul köle olduğum için sevindim. Bu işte gerçek tasavvuf, Kur'an ve sünnete böyle muhabbetle bağlılıktan doğan güzel bir kulluk gayretidir. Tasavvuf, ilahi ve nebevi talimatları kalbin derinlikte idrak edip hayatın her safhasında yaşanmaya çalışmaktır. Tasavvuf, imanı ihsan ufkuna taşımanın diğer adıdır. Yani daima ilahi müşahedenin, diğer bir ifadeyle ilahi kameranın müşahedesi gözetim altında bulunduğunun kalpte şuur ve idrak haline gelebilmesidir. Tasavvuf, nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi edildiği, nefsane ihtirasların dizginlenip, ruhani istidatların inkişaf ettirildiği manevi bir mekteptir. Tasavvuf, İslam'ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram, selef-i salih ve takva ehl-i mü'minlerine feyiz ruhaniyet dolu muhtevasıyla idrak edip tıpkı onlar gibi büyük aşk, vecd ve şevkle yaşama gayretinden ibarettir. Bu hakikatleri tezat teşkil eden, ölçüsünü Kur'an ve sünnette almayan ne varsa, ne kadar tasavvufa izafe edilirse bunlar hepsi batıldır, tasavvufun dışındadır. Bir kimsenin ibadetinde, muamelatında, ahlakında, hayat nizamında şer'i ölçüye riayet hassas yoksa o kişiden tasavvuf bir telakki beklemek beyhudedir. Eshab-ı kiramda da aynı. Buna çok dikkat ederdi. Mesela bir ravi bir hadis-i şerif almak için yanına giderdi. Bakardı o kişi atını kandırıyor. Hiç sormadan geriye dönerdi. Gelin bir ravi giderdi duyduğu bir kişiden bir hadis almak için. Baştan hiçbir sormadan namazına bakardı. Yalap şalap bir namaz kılar, hiçbir sormadan geriye dönerdi. Bugün maalesef birçok şeyde maalesef tasavvufa alet ediyor. Mühim olan kalp temizliği. Kalp temiz olduktan sonra amel olması da olur şeklinde ifadeler, nefsani tavizlere kapı arayılan apaçık bir gaflet tezahürleridir. Eğer kalp temizliği yeterli olsaydı, en başta peygamberler bu kadar zorluklardan, ibadetlerden, muamelatlardan, ukubattan azad olurlardı. Aşere-i mübeşşire, yani daha dünyada iken cennet müjdelerine sahabilerden hiçbiri, biz artık kemale erdik, nasıl olsa cennetlikiz demediler. Nebevi müjdeye güvenerek kulluk vazifesini ihmal etmediler. Asla gurur, kibir, bir rahavete kapılmadılar. Aksine büyük bir kalbi rikkatle ve son nefese kadar sürekli artan bir gayretle örnek bir kulluk yaşadılar. Hazreti Mevlana'dan birkaç tane hikmetli söz: ey kardeş, sen tefekkür ile hayat bulmasın. Bedenin kemik ve etten ibaret, hayvanlarla aynı. Eğer tefekkürün gül ise sen gül bahçesindesin. Tefekkürün diken ise külhan kütüğüsün. Diğer bir tavsiyesi, insana aradığı şeye bakarak değer verilir. Temayülleri o kişinin aynasıdır. Yine diğer bir hikmetli sözü, gönlün yitirdiği hikmet kumaşı gönül ehlinin katında ele geçer. Kalbin katı taş olsa, mermer kesilsen bile bir gönül sahibine ulaşırsan ince olursun. Yine diğer bir hikmetli sözü, bil ki edep ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül gösterebilmektir. Gül o güzel rahiyeyi dikene sabretmesiyle kazandı. Suyun yüzlerce kerem ve ihtişamı vardır. Kirleri kabul eder ve kirleri temizler. Ne dehşet bir ahlak tavsiyesi. Kimin nasıl hitap edeceğini bil manada, körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında da gazel atma. Ne kadar zengin olursan ol, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denizi testiye daldırırsan alabildiğin kadar su alır, gerisi kalır. İhtiras ne kadar boş. Nice balık vardır ki su içinde her şeyden emindir. Boğazının hırsı yüzünden oltuya tutulmuştur. İhtiras saadet değil felaket getirmiştir ona. Oltanın ucundaki yarım bir solucana kalmıştır. Dünyada kananların hali gibi. Tatlı suyun başı kalabalık olur. İnsan ihsana mağluptur. Hiçbir buğday ektiğinde arpa bittiğini gördün mü? Adaleti bilmeyen kurt yavrusu emziren keçiye benzer. Kendini helak eder. Adalet nedir? Meyve ağacını sulamaktır. Zulüm nedir? Dikeni sulamaktır. Vicdanın yok olmasıdır. Kadı, hakim, kalben rüşvet almaya karar verirse, zalimi mazlumdan ayırt edemez. İnsanı yücelten bilgidir. Fakat bilgi canlı olmalı. İnsanı değiştirmelidir. Yoksa sözde, dilde kalmamalıdır. Yani irfana dönmelidir. Ecel, verini almadan önce verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir. Çare bol bol infakta bulunmak. Hal ile öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir. İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Sen anılması güzel olan bir söz ol. Çünkü insan kendi hakkında söylenen güzel sözden ibarettir. Yani arkandan rahmetle anıldı. Nasıl ki Allah'ın kudretinin sonu yoksa, onu anlatmanın sonu da yoktur.
Efendim, Türkiye'deki tarikat kökenli oluşumların gerek ümmetin sıkıntıları, gerekse idarecilerin bazı gayri İslami davranışlarını eleştirmemesi ve pasif kalması tasavvuf ehlinin tabii tavrı mıdır, yoksa bu zamanla körelmiş midir? Halk içinde hakla düsturunun bu yüzünü neden göremiyoruz? Tarikat müessesesi halvet hayatı yaşamak gibi algılanıyor. Fikirden uzak, menkıbecilik etrafında dönmesi, tasavvufun aslında böyle bir şey olduğunu mu bize gösterir, yoksa maalesef zamanla bu hale mi bürünmüştür?
Tasavvuf, güzel ahlaklı insan yetiştirme eğitimidir. Tasavvufun en mühim gayesi, rahmet insanı hayırlı bir ümmet inşa etmektir. Kendini manen ikmal ettikten sonra, toplumun gidişinden kendisini mesul görmesidir. Diğer yan, fedakâr gayreti mü'minlerin yetişmesidir. Yani tasavvuf, insanı pasifize etmek değil, pasif insanı aktif hale getirme gayretidir. Kendisini dünyanın gidişinden mesul görmesidir. Onun için sahâbî, سُمَّلَسُنَ يَوْمِيزِنْ عَنِنْ نَيِّمْ Verdiğimiz nimetten sorulacaksınız, bu iman nimetinin bedelini ta Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Afrika'ya girdi. İnsan olan her yere hicret etti. Veda hacında 120 bin sahibi vardı. 30'una gelmeyen var, 150 bin kişi. Bakın Mekke'de, mükerrem, Medine'de, metfun 20 bin sahibi var yok. Hepsi bu Allah'ın verdiği bu nimetin bedelini ödemek için bütün dünyaya yayıldı. Veda tasavvuf hayatın eskaline, yani sıkletlerine razı göstermekle beraber sahiyu gayret etmektir. Atıl batıl bir meskenet hayatı asla değildir. Tasavvufun en güzel yaşadığı devir asr-ı saadet devridir. O zamanlar tasavvufun ismi yoktu fakat hakikati vardı. Asr-ı saadetteki şu hadise gerçek bir tasavvufun hayatı nasıl olduğunu en güzel izahdır. Eshab-ı kiramdan biri tatlı su gözdesi bulunan bir dağ yolundan geçiyordu. Kendi kendine benim ömrüm burada geçirip ibadetle taatle fakat Allah Resulü'ne sormadan da olmaz dedi. Efendimiz anlattı. Ya Rabbi böyle ben ömrümü dedi böyle bir akarsunun yanında ibadete taatte geçeyim. Efendim böyle bir şey yapma dedi. Çünkü sizden birinizin Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmesi evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Süfyan-ı Sevri de bu müçtehitlerdendir. Mezhep müçtehididir. O da diyor ki Mekke'de mücavir olmaktan Orta Asya'da ezan okuman, yani Hakk'a davette bulunman, insanları irşad etmen daha mühimdir. Zaten tasavvufun en mühim gayesi, müsterşide irşattır. Yani irşat bekleyenleri irşad etmektir. Onların gönlü bir dergâhtır. Tarih boyunca zamanın ve şartların zorluğu ne icap ediyor, dergâhlar da ona göre vazife görmüştür. Yine gerçek tasavvuf, batında nefse, zahirde şerrin temsilcilerine karşı sulhu olmayan bir cenktir. Diğer taraftan bir Müslüman eğer bir kötülük görürse, gücü yetse eliyle, yoksa diliyle, o da mümkün değilse kalbi buz ederek mücadele etmekle mükelleftir. Bu bütün Müslümanların mesuliyetidir. Mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Bursa kadısı iken o mesleği bıraktı ki kadılığın da en yüksek mevkindeydi. Üftadi Hazretleri'nin terbiyesi altında manen tekâmülden sonra irşada yöneldi. Cihana yön veren padişahları ikaz ve irşad eden bir gönül sultanı oldu. Yine mutasavvıflar müminlere karşı pamuktan yumuşak bir kalbe sahip olsalar da harp zamanı küffara karşı en şiddetli şekilde mücadele etmişlerdir. Mesela 1853 Osmanlı-Rus harbinde Dağıstanlı büyük sufi mücahit Şeyh Şamil ile Seyyid Tahal Hakkari Hazretleri kardeşi Şeyh Salih Rus ordusuna karşı Hakkari ve Azerbaycan halkını harekete geçirdiler. Ayrıca Seyyid Taha, kalabalık bir gönülle ordusu Ruslara karşı savaşan Osmanlı birliklerine yardım etmek üzere sefere çıktı. Osmanlı'nın dağılmasından sonra Libya'da İtalyan işgaline karşı uzun yıllar boyunca destani bir mukavemet gösteren, 1931'de İtalyanların idam ederek şehit ettiği Ömer Muhtar, Sunusi tarikatına bağlı bir zaviyenin şeyhiydi. Velhâsıl hangi devirde olsun, gerçek tasavvuf erbabı, Allah yolunda fedakârca hizmet etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olunmak için gayret göstermişlerdir. Gerçek tasavvuf, dünyadan el etek çekmek değildir. Kendine has bir usulü adab ile iç ve dış âlemin İslam'ını göstermektedir. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in üç tane vasfı vardı. Birinci vasfı Efendimiz haşyetti. Yani bir mümin kalbinde haf ve recâ hâli olacak. Hem Cenab-ı Hakk'ın azameti ilacı karşısında, hem yanında hem kula yaptığı ikramlar onun karşısında, ona bir mukavemet, buna bir icabet edememesinin içinde bir haf hali, bir de reca hali Cenab-ı Hakk'a sığınma. Yani bir mümin beynel havf ve reca halinde olacak. İkincisi Resulullah Efendimiz ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Âleme rahmet olarak gönderir. Bir mümin de bir rahmet insanı olacak. Resulullah Efendimizin haline, ahlakına benzemeyi hedefleyecek. Tebliğ haliyle hem kaliyle tebliğ edecek sözüyle hem de haliyle İslam'ı temsil edecek.
Muhterem efendim. Bir genç kardeşimizin sorusu şöyle. Hocam, elhamdülillah hayatıma baktığım zaman çok fazla şükredeceğim nimetlerle donattı Rabbim. Ama akşamları beni yakalayan bir hüzün var. Böyle anlarda ferahlık için ne yapmalıyım? Buna benzer bir başka sual de şöyle. Zihnimdeki kötü düşüncelere engel olamıyorum. Sürekli düşünüyorum ve bu durumdan çok endişeliyim. Bu kötü düşüncelerden uzaklaşmak için ne yapmalıyım?
Çare, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri düşünüp şükredeceğiz. Bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını düşüneceğiz. En büyük nimet İslam nimeti, iman nimeti, Kur'an'a muhatap olma nimeti, en büyük peygamber ümmet olma nimeti. Mahzun ve mamun zamanlarımızda bunlar bizim için en büyük teselli kaynağı olmalı. Düşünmeliyiz ki bütün dünya bize verilse, fakat Cenab-ı Hakk'ın rızasından mahrum kalsak, bu ne kıymeti olur? Zira dünya da faniliğe mahkum, ömür de geçici bir zaman diliminden ibaret, fakat Allah-u Teâlâ'nın rızasına nâliyetin getirdiği saadet ise ebedi. Bir misal, rivayete göre İsa aleyhisselâm, teninde alacalar bulunan iki şakağı çökmüş bir şahsa rastladı. O şahıs üzerindeki hastalığı aldırmıyordu hiç bu hasta. Ya Rabbi diyordu, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Mahlukatın pek çoğunu müptela kılın, dertten beni halâs eyledin diyordu. Hazreti İsa, muhatabının bu kalbi seviyesini yoklamak maksadıyla ona, ey kişi, Allah'ın senden giderdi hangi dert var ki? Bütün sen dert dolusun. Hasta şu cevabı verdi. İsa aleyhisselâm sıfatı Ruhullah da, ey Ruhullah, en feci hastalık ve bela, kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki Allah-u Teâlâ beni bundan muhafaza buyurdu. Zira ben Cenâb-ı Hakk'ın kalbime verdiği marifetullah'ın lezzeti ve huzuru içindeyim. Onun dışındaki dünya nimetlerini görmüyor, senin gönlün şu vücudundaki hiçbir çöküntüyü de görmüyorum dedi. Velhâsıl insan, innel insan lefî husr, insan ziyandadır buyuruyor. İnsan Süleyman aleyhisselam kadar zengin olsa da, eğer Allah'tan gafilse hüsrandadır. Keza Yusuf aleyhisselam kadar cemal sahibi olsa, fakat gaflet yaşa yine hüsrandadır. Kuluş ancak iman ve salih amellerdedir. Bir arif zat, hüzün ve kederden kurtulup daima hamd, şükür ve rıza halinde huzurlu bir kulluk hayatı yaşamamız için şu tavsiyelerde bulunur sıkıntı olan kişilere. Zaman zaman hastanelere giderek hastaları ziyaret et. O muzdaripler gibi hastalıkların müptela olmadığını ve üzerindeki sıhhat nimetini düşünerek haline şükret. Sen de onlardan biri olabilirdin. Yine zaman zaman hapishanelere giderek oradaki mahkumların bin bir ızdırap dolu zindan hayatlarını tefekkür et. Cinayetlerin bir anlık öfke ve cinnet neticesinde işlendiğini, diğer adam mazlum olarak hapse düşüp o cefaya katlananların da bulunduğunu, onların yerine kendin de olabileceğini düşün. Allah-u Teâlâ seni bu hale düşürmekten muhafaza ettiği için ona şükret. Oradaki selamet için de dua et. Yani ver gözün dünyayı verelim deseler kim değişir? Sonra kabristanlara git. Orada mezar taşlarından hal lisanına yükselen sessiz feryatları dinle. Ömür nimetini kaybettikten sonra pişman olmanın bir fayda vermeyeceğini düşün. Vakitlerinin kıymetini bil. Mezarda yatanlar için dua et ve istiğfar et. Ve bundan sonra günlerin daha çok hamd, şükür ve zikir değerlendirmeye çalış. Yine gönlünün gam ve kederden kurtulması reçetesini Şeyh Sâdî Hazretleri şöyle ifade eder. Gönlünün dertli olmasını istemezsen dertli gönlünün dertlerinden kurtar. Dediğim bir adet sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez buyuruyor. Demek ki Allah'tan celbeden sadaka, infak, cömertlik, fedakarlık, hizmet gibi bütün salih ameller ve iyilikler gönlün huzuruna ve sadır ferahlığına vesile olur. Bahattin Nakşibendi Hazretleri, intisabın ilk yıllarında hasta ve muzdarip insanlara, yaralı hayvanlara hizmet etmiş, bunları kendisi mesul görüyor. Bu Hâlık-ı Nazır-ı mahlukata bakış tarzı bu. Hasta kimse garip insanları tedavi ediyor ve yolları temizliyor. En büyük manevi terfiyi de, manevi yükselişi de bu hizmetlerin huzurla elde ettiğini ifade ediyor. Bu işte bir tasavvuf ehlinin nasıl bir hizmet anlayışı. Yine tavsiyeler, gönlü bir hüzün çöktüğünde İnşirah Sûresi'ne, اَلَمْ نِشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اَيَتَنْ كُلُّ فَلَقْنَانْ Sûresi'ne başta olmak üzere ne kadar Kur'an-ı Kerim okursak, şifa ve rahmetten istifade ederiz. Zira بَنُنِزْ ظُلْمِنَا قُرْآنِ مَعْفِ شِفَانِ وَرَحْمَتُنُ الْمِنِمْ buyuruyor. Biz Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak gönderdik. Musa aleyhisselam, Firavun tebliğe giderken çok daraldı, yaptığı dua da رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِ وَرْبُتَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي. Bu emsal duaların dışı bilhassa istiğfar, salavat-ı şerife meşgul olmak da gönlü huzur verir. Âd-ı Kerîm, bilirsiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle اَلَا بِذِكْرَا تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ. Velhâsıl hem maddi hem manevi olarak tedaviye, hem Kur'an-ı Kerim şifasından hem de hizmetle o şifayı bulmaya çalışmak lazım.
Efendim, haram olan bir şeyi helal veya helal olan bir şeyi haram görmek anlamına gelen istihlal, itikad kitaplarımızda küfür olarak belirtilmektedir. Bugün insanlar arasında yaygın hale gelen, efendim bugün bunu yapmayan var mı ki? Şeklindeki söze sığınılarak, maalesef birçok haram olan husus helalmiş gibi telakki edilmektedir. Modern çağın bir bunalımı olan bu halden nasıl kurtuluruz? Böyle davranan insanımıza nasıl yaklaşmalıyız?
Hakikaten günümüzde bilhassa faiz, kadın erkek ihtilatı, miras hukuku, tesettür gibi birçok hususta helal ve haram hududuna riayet edilmediğini de üzülerek görüyoruz. Pek çok haramın hafife alındığına, hatta günümüz şartlarını bahane ederek ilahi hükmün tadilata kalkışına şahit oluyoruz. Mesela miras hukuku, kimileri Kur'an'ın miras hükümleri o zamana aitti. Bugün kadın da çalışıyor diyor. Hani bu kadının çalışıp çalışmaması alakalı bir durum değil bu. Allah'ın açık bir emri, çalışsın çalışmasın fark etmez. Esasında kadın eskiden de daha çok fazla çalışıyordu. Bağda bahçede çalışıyor, sonra gelip evinin hizmetini görüyordu. İnsanı yaratan Allah, insana kaideleri koyan da, emir neyini koyan da Cenab-ı Hak. Kulunu en iyi bilen onu yaratandır. Kulu için neyin saadet, neyin felaketini en iyi bilen Cenab-ı Hak'tır. O kulunun fıtratına göre kanunlar koymuş, ebedi saadetin bu kanunlara uymakla mümkün olacağını beyan etmiştir. Bizler haramı helal, helali haram kılmaya selahatli değiliz. İnsanın kendini böyle bir yetkiye sahip görmesi, Cenab-ı Hak karşı büyük bir cüretkârlık ve haddini bilmezliktir. Şeytan, ilahi emre teslim olup itaat etmek yerine kendi akıl bilgisine güvenerek Allah'ın emirlerini sorgulayıp onunla cidale kalkmıştı. Secde et dedi Cenab-ı Hak. O dedi topraktan, ben ateştenim dedi, bunu secde etmem dedi. Cenab-ı Hak onu sormadı, seni neden yarattım, onu neden yarattım diye sormadı. Secde et dedi. O Allah'a karşı fikir yürüttü ve tardı, kahroldu, gitti. Bugün maalesef bugün de aynı şey devam ediyor. Tıpkı bunun gibi bugün de Cenab-ı Hakk'ın emrine ram olacağı yerde kibir şaşkınlığına düşer olan bazı âlim etiketli kimselerin de güya kendi dindarlığını sorgulamak yerine dinlerini sorguladıklarına şahit oluyoruz. Vahye tabi teslim olmak yerine onu nakıs akıllarıyla, zavallı akıllarıyla kavrandıkları ilahiyatları bunlar tarihseldir. Nazil olduğu zamana mahsustur. Günümüzü geçer diyerek iptal mührü vurmaya cüret karı görüyoruz. Velhâsıl Allah böyle bir fikriyattan korusun. Bunu tarihi de yakın zamanda gördük. Vecih şekilde gördük. Hiç kimse kendi kendine bir kanun koyamaz Allah'ın kanunu dışında. Herkes yanlışa meylese, Müslümanlar olarak doğrunun safında yer almaya mükellefiz. Yani bir toplumun büyük bir kısmı o günahı işliyorsa, uydum kalabalığa gafletinden kurtulmamız lazım. Bunun göre tesettür vesaire, bunlara karşı bunları bir furu olarak görmeye yelteniyorlar. Halbuki bu Allah'ın emrini bir furu olarak görmek, Allah korusun bir faciadır. Bize Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Tövbe Sûresi'nin 100. ayetinde, muhacirler ensar, onlara tabi olan ihsan sahipleri. Demin bizim örneğimiz orası.
İslam'da bilmek yapmaktır deniliyor. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih amel işlemek, yani güzel davranışlar sergilemek şeklinde yer almaktadır. İnanç değerleri ancak fiile, yani harekete dönüştüğü zaman bir mana ifade etmektedir. Bugün özellikle gençler arasında amelsiz ilim ne yazık ki yaygınlaşıyor. İbadetler ve bazı İslami mükellefiyetler gençlere zor geliyor. Bu halden nasıl kurtuluruz? İmanımızı güçlendirmenin, dinimizi aşk ve şevkle yaşamanın yolları nelerdir?
Cenab-ı Hak Ankebût Sûresi'nin başında iman ettik demek de kurtulacaklarını zannediyorlar buyuruyor. Demek ki çok ayette de اِلَّذِينَ اَمُنُوا وَاَمُنُوا الصَّالِحَاتِ İman ederler ve salih ameller işlerler. Yahut ey iman edenler hitabından sonra hangi amelle bulunmak gerekiyor? İman ya salih ameller ekseride bir arada zikrediliyor. İslam iman et kâfi olarak bildirmedi. 20 sene Rasûlullah Efendimiz'in hayatında bir İslam temsili, İslam yaşandı. Rasûlullah Efendimiz İslam'ı yaşattı. O bakımdan bu amellerinin salih olması zaruri. Hatta Fatıma validemizi çok severdi Efendimiz. Kızım Fatıma buyurdu, bol bol amel salih işle, sakın babanın kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Halam Safiye buyurdu, onu da aynı şeyi söyledi. Bol amel salih işle, benim peygamber olduğuma güvenme buyurdu. Yine ayet-i kerimede asıl vel as zamanı yemin olsun ki innel insan refuz insan gerçekten hüsrandır, zayıftadır, kayıptadır, ziyandadır. Ancak illellezine amülü ve amülü salihâti iman ile amel-i salih işlerler. Ve tevâsâ bil hak hakkı tavsiye, ilk hak Cenab-ı Hakk'ın hakkı bize. İnsan olarak dünyaya geldik. Cenab-ı Hakk'ın bütün lütufların mazharı olduk. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldım buyuruyor. Demek ki en mühim Allah'ın hakkı, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine titizlikle dikkat etmemiz lazım. İkinci Rasûlullah Efendimiz'in hakkı, en büyük peygamber, kabrimde İsra Minusur'u üfürünceye kadar ümmeti ümmeti dinleyeceğim buyuruyor. Güzel ameli bana gelir, sevinirim. Menfi ameli gelir, senin için istiğfar ederim buyuruyor. Sakın yüzümü kara çıkartmayın kıyamet günü buyuruyor. Kardeşlik hakkı var, hukuku var ve tevâsâ bil hak. Mümin, müminin kardeşidir. Allah'ın verdiği nimetleri paylaşacak. Hayvanatın hakkı var. Hâlık'ın nazarıyla hayvanata bakılacak. Onlardan da mesulüz ve tevâsâ bil hak. Ve tevâsâ bil sabr. Hayatın medcezeleri içinde de sabredenler Cenâb-ı Hak'ta beraberdir. Müşkül durumda kaldığımız zamanlarda Cenab-ı Hak sabır ve namazla Allah'a iltica edin buyuruyor. Velhâsıl amelsiz bir din asla olamaz. Amelsiz bir dinde insan kemale ermez. Ham insan olarak kalır. Ancak amellerle tekamül eder. Ancak sadece ameller imanı koruyup kuvvetlendiği bir mahfaza gibidir. İman hassasiyetini ibadetler, salih amellere devam ettirilebilir. Aksi halde esen bir yüzeyin bir kandili söndürmesi gibi salih amellerle desteklenmeyen bir imanda zayıflayıp kaybolur. İşte türlü türlü acayip tahriflere girerler. Dinlerin tahrif olması, değişmesi, salih amellerin terk edilmesiyle başladı. Mesela bugün Hristiyanlık doğru düz bir ibadet hayatı, muamelatı, ukubatı olmayan, yani fert ile Allah arasında bir inanç sisteminden ibaret kaldı. Zira namaz Hristiyan'da vardı. İsa aleyhisselam başını secdeye koyuyor İncil'de. Fakat namaz terk edildi, namaz ayine çevrildi. Oruç terk edildi, oruç perize çevrildi. İlahi hukuk terk edildi, hüküm koymasaydı Sezar'a bırakıldı, krallara bırakıldı. Böyle Hristiyanlık adı içi boşaltılan bir tabale dini haline getirildi. İslam ise nazari, teorik, tatbikatı olmayan zihin egzersizinden ibaret değildir. Onun hayatın her safhasını tanzim eden hükümler, fiili kıstasları, davranışlara akseden faziletleri, yani salih ameller manzumesidir. Şu hadis çok ibretlidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken suikasta uğrayıp ağır yaralanmıştı. Kan kalbi halinde bayılmıştı. kaldıramadılar. Bir kişi halife dedi, namaz geçiyor dedi. Kanlar içinde kalktı, namazsız bir Müslümanlık olmaz dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh İslam'a girdikten sonra zekat vermeyi reddedenlere harp ilan etti ki bunlar zamanla böyle yontula yontula dinin esası kaybolması, mani olunması için. İmanı kuvvetlendirmenin, dinimizi aşk ile, şevk ile yaşanmanın yoluna gelince, nefse ne kadar ağır gelirse gelsin, sabırla, samimiyetle devam edilen ibadetler, salih ameller, Allah rızası ve sevgisini celbeder. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdiği zaman onun sadrına inşirah, ferahlık verir, ibadet, huşu, salih amel, bereket ihsan eder. Bulunuyor Kudüs-i Hadis'te, kulum kendisine farz kıldığım amellerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana farzlara ilaveten de nafilelerle devamlı yaklaşır. Yani ben onu severim buyurmaktadır. Benim gören gözüm, işiten kulağım, akleden kalbi olurum buyuruyor. Demek ki salih ameller ilahi rahmetten büyük vesile mümkündedir. Şunu unutmamak lazım ki şeytanı taşlamak sadece hac ibadetine mahsus değildir. Hayatımızın her safhasında şeytanı taşlamamız icap eder. Hayatımızı ibadet ve salih amelle tezyin etmek, biz onlardan alıkoymak isteyen şeytanı taşlamak. Yani ancak bir salih amellerle şeytanı taşlarız. Eğer menfi amellerimiz olursa o zaman şeytan bizi taşlamaya başlar. Diğer yine imanı kuvvetlendirmenin, ibadet huşu ve eda edip dinin aşk ile yaşamanın yollarından biri de kazancımızın ve gıdamızın helalden olmasına son derece dikkat etmelidir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri kişinin dindarlığı ekmeğinin helallerine nispetinde buyurmuştur. Yine bu hakikati teyit eden Ali Rahmeti Hazretleri de şöyle demiştir. İbadetler 10 cüz olup 9'u helal talep etmektir. Geri kalan bütün ibadetler bir cüzdür buyurmuştur. Zaten hacca gider, rebbeyk der. Eğer gelişi haram gıdalı gelmişse la lebbeyk der, retsin denir. Mevlana'nın bu bir ikazı var. Bu seher diyor, benden ilham kesildi diyor. Anladın mı? Vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar, aşk da merhamet de helal lokmadan doğar. Eğer bir lokmanın gaflet meydana gelirse bil ki o lokma şüpheli veya da haramdır. Yine imanı kuvvetlendirme, dinimizde aşk ve şevk ile yaşamanın yolundan bir diğeri de Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz sahibi kiramı, evliya Allah'ı yakından tanımak. Hak aşıkların gönül dokusundan hisseder almaya çalışmak. Salih ve sadık müminlerle hemhal olmak, kûn-ü mâs-sâdıkîn buyuruyor. Salihlerin sohbetini bulunmaya gayret göstermektir. Oradan bir enerji alabilmektir. Kalpten bir enerji çıkar. Yani salih kimselerden müsbet enerji çıkar. Bu bir feyizdir, ruhaniyet deriz. Menfi insanlardan çıkanlara ise gaflet deriz. Fakat o enerji tesir eder. Bunda misalleri çok. İlk emir, اُقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani demek ki Cenab-ı Hak kuluna ilk emirde bir tefekkür istiyor. Kainat kitabını, kevni ayetleri, ilahi kudret, azamet tecellilerini ibret nazarıyla okuyacak kul. Neye baksa Cenab-ı Hakk'ın azametini orada görüyor. Tabii kalbi varsa, bir toprak bakacak, o toprak terkibinden çıkanları bir tefekkür edecek. Her mevsimin meyveleri, sebzeleri nasıl, her bir kompütür var altında. Havaya bak, hiç oksijen, azot değişiyor mu, bir değişse ne olur? Güneş artırsa, eksilse durum ne olur? Her şey ilahi bir azamet tecellisi. Velhâsıl bu şekilde zikre yardımcı oluyor. Onun için ilk ayet, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. İkinci bir emir, o da اِقْرَ بِرَبِّكَ الْاَكْرَمْ Oku, Rabbin naizi bir kerem sahibidir. Cenab-ı Hak bize mecan lütfettiği, farkında olup olmadığı bütün ikramları tefekkür etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de üçüncü bir oku var. اِقْرَ كِتَابَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا Kitabını oku, bugün sen hesap sorucu olarak kendi nefsin kâfidir. Ekranlar inecek, gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, beden bir dil haline gelecek. Zeminler konuşacak, يَوْمِدِنْ تَعْدِزُ اَحْبَارَ هَبَيَنَّ رَبَّكَ اَبْحَالَهَا Burada çelme taktı, burada secde etti, şöyle yaptı. O ekranda onu oku, o üçüncü oku da orada gelecek hepsi. Orada hayatımıza yeni baştan okutulacak. Velhâsıl İslam, 23 sene tamamlandı. İkra bismi rabbike allazî halak'la başladı. El-yevme ekmeltü leküm dînekum. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Veda haccında inen ayetle Allah-u Alem tamamlandı. Demek ki bizim hayatımız bu 23 senelik Resulullah Efendimiz'in hayatını, hayatımın her safhasında örnek almakla kemale ulaşabiliriz ancak. En büyük lütfu Cenab-ı Hakk'ın. En büyük peygamberi meccanen ümmet kıldı bizi.
Muhterem efendim, bir genç olarak bundan sonraki yolumuzu nasıl çizmeliyiz? Ayrıca bu ahir zamanda nefsimize karşı nasıl mücadele edebiliriz?
Asıl saadette gençler kendilerini ne şekilde korudular ki? Onlar mazide bir cahili insanıydı. Demek ki biz nasıl kendimizi koruyoruz? Kur'an ve sünnet istikametine girerek, Resulullah Efendimiz bir gölgenin gövde olan sadakatini takip ederek, her an düşünce yanımda benim Allah Resulü olsa, benim bu halime tebessüm eder miydi, etmez miydi? Böylece yani Allah rızasını ulaşmanın yollarına dikkat edeceğiz. Tövbe Suresi yine muhacir, ensar, onlara tabi olan insan sahipleri yine Cenab-ı Hak asıl saadetten misal veriyor. 400 çadırlık bir aşiretten 3 asır nasıl 24 milyon kilometre bir cihan devleti ulaştı Osmanlı. Yani Osmanlı ecdadımız nasıl kendine bir yol çizdi? İlk kuruldu 400 atlı ile kuruldu. 3 asırdan sonra 24 milyon bugün Türkiye'nin 30 mislini ulaştı. Neyle oldu bu? Kur'an-ı Kerim'in bir tazimle başladı. Peygamber muhabbetiyle, Edeb Ali silsilesinin irşadıyla. Bizim örneklerimiz ve rehberlerim bellidir. Resulullah Efendimiz'in muhacirleri, ensar, mezhep imamlarımız, evliyaullah, yavuzlar, fatihler, kendimize örnek almalıyız. Onların istikametine bir hayat çizgisi sahibi olmalıyız. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Burada nimet verdiklerinin yolunu bize eriştir diyor. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Kim bunlar? Hangi şeyler? Neyi tavsiye ediyor Cenab-ı Hak? Peygamber, nebiler, sıddıklar, o sadakat gösterenler, şehitler, fedakarlar ve salihler, bunlar ne güzel arkadaşlardır Cenab-ı Hak buyuruyor. Gayr-ı mağdûb ve aleyhmelet dâlin, dalalettekilerden de uzak kalmak. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Azerbaycan, Dağıstan'a ordu gönderirken, sakın siz putperestlerin giyindiği gibi giyinmeyin, putperestlerin yediğinden yemeyin, orada İslam şahsiyetini muhafaza edin diye emir vermişti. Garudi gelmişti bu İstanbul'a. Uzun hadise de, ben dedi, 2 senelik Müslümanım dedi. Ben şunu gördüm dedi, işte bazı misaller anlattı. Siz de İslam'ı dedi, tanımıyorsunuz dedi. Büyükleri de tanımıyorsunuz dedi. Hatta bu Ebu Hanife gibi dünyanın en büyük hukukçusunu da tanımıyorsunuz dedi. Siz sağlamsınız dedi, Batı'ya özeniyorsunuz dedi. Hastayı kendinize örnek alıyorsunuz dedi. Bu ahir zaman nefsimize karşı nasıl mücadele edebiliriz haline gelince çare takvadı. Takva nedir? Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kendimizi ilahi kameranın altında olduğumuzu kalpte idrak ve şuur haline gelebilmesi. Cenab-ı Hak ve hüme hüküm eyne mahkûndüm, nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir buyuruyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, bize Cenab-ı Hak şah damarından daha yakın olduğunu bildiriyor. Ne kadar kaç milyar insan var, hepsinin Efendimiz düşünce tarzını hem o kişi biliyor hem de Cenab-ı Hak biliyor. Herkesten gizleyebilir, Cenab-ı Hak'tan gizleyemez. Cenab-ı Hak kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, takva sahibi olursa Allah onun bütün zorluklardan bir çıkış yolu verir. Nasıl tıpta koruyucu hekimlik, hıfz-ı sıha vardır, maddi bedenimizin sağlığını korumak için pek çok tedbir alıyoruz. Bunun gibi manevi hayatımızın sıhhati içine bir takım koruyucu tedbirler almamız lazımdır. İnsan niçin yaratıldığını, yolculuğun nereden nereye olduğunu tefekkür edecek. Namaz ve diğer ibadetlerine çok ehemmiyet verip huşu ile kılmaya gayret edecek. Salih müminlerle hemhal olacak, bu çok mühim, enerji alacak. Mevlana diyor ki, bak diyor, bir diyor, kelp diyor, sadıklarla, salihlerle beraber olduğu için Kur'an'ı bir ifade kazandı Kehf suresinde diyor. İki peygamber karısı diyor, Tahrim suresinde, fasıklarla beraber olduğu için o da cehennemlik oldu diyor, Allah korusun. Velhasıl Allah ve ahiret hiçbir zaman unutulmayacak. Bu da kalbin en mühim bir zikri olmuş oluyor.
Kur'an-ı Kerim'i nasıl bir metotla okuyup anlamamızı tavsiye edersiniz? Kur'an'la hemhal olmamız için ne kadar ve nasıl bir okuma yapmalıyız?
Evvela Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu. Bu ilahi lütfu mukabil bizler ne kadar Kur'an-ı Kerim'le hemhal ediyoruz? Cenab-ı Hak soruyor. Muhammed Suresi'nde onlar Kur'an'ı ince de ince düşünmüyorlar mı? Yoksa onların kalpleri yok mu buyuruyor. Yine Zümer Suresi'nde anlıyor biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik buyuruyor. Yine Kamer Suresi'nde andolsun biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu buyuruyor. Yine Fatır Suresi'nde sonra kitabı kullarımız arasında seçtiğimiz kimselere verdik. Kur'an-ı Kerim miras olarak verdik buyuruyor. Allah'ın mirası Kur'an-ı Kerim. İnsanlardan kimi kendisine zulmeder buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an'ı okur bilir, meşgul olmaz. Okumaz, her şeyi okur, Kur'an-ı Kerim okumaz. O kendisine zulmedenlerden. İkincisi muktesit orta yolda olanlardan. Üçüncü hayratta öne geçenlerden. Onlar da bütün Kur'an ve Rasûlullah 23 sene nebevi hayatının tatbikatı halindedir. Mehmet Akif'in güzel bir ifadesi var. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.
Muhterem efendim, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ünsiyet kurmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz?
Genç sahibi bu ünsiyeti muhabbetle kurdular. Ki sevdiğiyle beraberdir. El mer'u me'en ehabbe. Hadis-i muhtevasına girmem için, yani bu dünyada nasip olan beraberliği, ahirette nasip olmak için Peygamber hal beraberliği, fiil ve hissat ve fikir ve hissat bulundular. Bu Rasûlullah Efendimiz'in beraberlikte öyle bir hal oldu ki, nefsane havza eridi, ruhani istidatlar inkişaf etti, Rasûlullah Efendimiz'i yakından tanımaya başladılar. Bu yakından tanıyınca bir dert başladı Eshâb-ı Kirâm'da. Biz bu dünyadaki olan bu lezzeti acaba öbür tarafta bulabilecek miyiz? Sevban isim bir sahibi vardı. Bu Rasûlullah Efendimiz'in huzuruna gelir, sohbet dinler, halden hâla geçer. Belki dünyaya bir çadırı bile yoktu. Bir gün geldi, çok mahzundu, mamumdu, hüzünlüydü. Rasûlullah Efendimiz sordu, nedir derdin? Sevban dedi. Ya Rasûlullah dedi, sohbet halden hâle geçiyorum dedi. Ayrı bir âleme giriyorum dedi. Eve gidiyorum dedi, hasret kalıyorum dedi. Düşünüyorum ya siz ben evvel vefat edeceğiz ya da ben sizden evvel sonra vefat edeceğim. Ben bu hasrete ben nasıl dayanacağım dedi. Siz dedi orada peygamberlerle beraber olacaksınız. Onların en üstünde olacaksınız. Ben ise orada nerede savrulacağımı bilmiyorum dedi. O zaman efendim biraz sükût etti. Sevban dedi, el mer'u me'men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. De sahabi diyor ki, bizi diyor, yüz binlerce hadisince en çok sevindiren bu hadis-i şerifte, Rasûlullah Efendimiz de ahirette de beraber olabilir. Allah cümlemize nasip eylesin inşallah. Yani Cenab-ı Hak elhamdülillah ne kadar güzel bir dine elhamdülillah ümmet kıldı. En mühim bu şükrü ifade edebilmemiz Allah cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Allah cümlemizden razı olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tam ifade ettik, edemedik birçok şeyi. Allah cümlemizden razı olsun. Cümlemizi inşallah kıyamette Rasûlullah Efendimiz civarında cem eylesin inşallah. Lillâhi teâlâ'l Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 29 Kasım 2024 tarihinde Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gençlerin suallerine cevap verdiği sohbetini dinlediniz.